Ayrım 18. İz. Canan Tan. Sayfa 262. Böyle sürdüremeyiz. Dönüşte doğruca anneme gidiyorum. Evimde kocamın yanında olmak gelmiyor içimden. Kendi anahtarımla kapıyı açıp içeri süzülüyorum. Nezaket Hanım annemi uyutmuş, salonda televizyon seyrediyor. Beni görünce "Hayırdır Berda Hanım?" diye fırlıyor yerinden. "Merak edecek bir şey yok." diyerek zoraki bir gülümseyişle yatıştırıyorum kadıncağızı. "İş yemeği vardı," diyorum, hesap vermek zorundaymışım gibi. "Eve gideceğime, anacığıma geleyim," dedim. Bu kadar açıklama yeterli görmüş olmalı ki "iyi etmişsin," diyerek ayağını sürüye sürüye misafir odasına doğru yollanıyor. Yatağını hazırlayayım ben. Temiz çarşaflar seriyor yatağa. Annemin giyilmemiş geceliklerinden birini çıkarıp veriyor. İki beden büyük geceliği geçiriveriyorum üstüme. Acı bir gülümseyiş dolanıyor dudaklarımda. Bu gecelik bir zamanların balık etli Semra Hanım'ına birkaç beden büyük artık. Küçüle küçüle kavrulup kaldı bedeni. Çelimsiz bir kız çocuğundan fark yok anneciğimin. Nezaket Hanım benim için çıkardığı kenarları pis dolu havluyu banyodaki askılığa yerleştirirken annemin odasına geçiyorum. Onun yatağın bir köşesine büzüşmüş minicik bedenini, tüm hırçınlıklarından arınmış, masum uyuşlara teslim olmuş halini içim yanarak seyrediyorum. Kemik ve damardan ibaret kalmış ellerini okşuyorum usulca. Yatağın üzerine dağılmış saçlarını, eğilip kokusunu çekiyorum içime. Varla yok arasındaki ince çizgide gidip gelen cılız soluklarını dinliyorum. Solgun yanaklarında gezdiriyorum parmaklarımı. "Annem," diyorum, "annem, gitme ne olur. Tek bir solukla yaşasan da yanımda kal." Kabus gibi bir gece. Bülent'le aramızda geçenler, Vural Bey'le konuştuklarımız film şeridi gibi gözlerinin önden geçmekle kalmayıp beni de filmin içine çekerek her şeyi sil baştan bir kez daha yaşatıyorlar bana. Uyku tutmuyor, sağa sola dönmekten yorgun düşüyorum, yatakla yorganla tepişirken üzerimdeki bol gecelik bacaklarıma dolaşıyor. Bülent'in saldırgan hali, yenir yutulur cinsten olmayan sözleri, Vural Bey'in ılıman, sevecen dost söylemine baskın çıkıyor sonunda. Böyle sürdüremeyiz. Dudaklarımdan yüksek sesle dökülüveren sözcüklere odaklanıyorum hayretle. Ben mi söyledim bunları? Benim ağzımdan mı çıktı bu sözler? Uykuyla uyanıklık arasındaki sayıklama ya da bilinçaltımın sesli dışa vurumu deyip geçemeyeceğim kadar gerçek ve kesin bir hüküm bu. Saatler süren iç mücadelemden arta kalan gecenin özü, özeti aynı zamanda. İlk kez ayrılığı bu derece net somutlaştırıyorum yüreğimde. Daha öncekilere benzemiyor bu seferki. Boşanmak eskisi kadar ürkütücü görünmüyor gözüme. Tam tersine, geç bile kaldığımı düşünerek üzerimdeki yoğun ve gereksiz baskıdan kurtulmanın özlemini çekiyorum. Gerekçesi ne olursa olsun, ki zerrece haklı olduğu bir nokta yok, hiç kimse bu derece aşağılayamaz beni. Buna izin veremem. Kocam sözünün üstünü kara kalemle çiziyorum. Ya çocuğumun babası derken kızıyorum kendime. Bunun için mi bekledim bunca yıl? Bu yüzden de böylesine geciktim diye. Kocam sıfatını defterimden silerken çocuğumun babası kavramını idam sehpasına göndermiyordum ki. Boşanmış olsak da Bülent, Kaan'ın babası sıfatını yitirmeyecekti. Kendi ailemle karıştırmıştım galiba. Annemle babam ayrılırlarken, annem koca sözcüğünün üzerine kocaman bir çizik atarken bana da baba demeyi yasaklamıştı ya, onlara takılmıştı kafam. Ama ben o yanlışı asla yapmayacağım. Ayrı da olsalar hem annesi hem de babası olacak oğlumun. Sabaha karşı daldığım uykudan geç uyanıyorum. Nezaket Hanım da annem de çoktan kalkmışlar. Nezaket Hanım annemin üzerine yeni bir gecelik giydirmiş, elini yüzünü yıkamış, salondaki dikdörtgen masanın başına oturtmuş, kahvaltısını ettiriyor. Ne yazık ki eski günlerdeki anlamını yitirmiş bir kahvaltı bu. Peynir, çekirdeği çıkarılmış zeytin, haşlanmış yumurta ve bir dilim ekmeği öğütücüden geçirip sütle karıştırarak ortaya çıkan bebek maması kıvamındaki karışımı kaşık kaşık yediriyor annemi. Beni görünce kaşlarını çatıp dikkatle yüzüme bakıyor annem. "Kim bu?" diye soruyor Nezaket Hanım'a. "Tanımadın mı?" deyince bakışlarını defalarca üzerimde gezdirerek tepeden tırnağa inceliyor beni. "Üzülme sen," diyor Nezaket Hanım. "Sabahları böyle durgun oluyor, birazdan açılır." Bana asırlar kadar uzun gelen birkaç dakikanın ardından "Verda," diyor annem fısıldarcasına alçak sesle. "Verda'ya," diyorum yanaklarından öperken. Gevşeyi veriyor yüzü, süzgün yanakları titrek gülüşlerle seyiriyor. Nezaket Hanım'ın verdiği lokmaları ağzının içinde çevirirken avucunun içindeki Kaan'ın çocukluk günlerinden kalma kahverengi küçük ayıcığıyla oynuyor. Ara sıra bana bakıp gülümsemeyi de ihmal etmiyor ama. Son gördüğümden bu yana 2-3 gün içinde bile öyle belirgin bir kötüye gidiş var ki paniğe kapılmamak elde değil. Tüm hareketleri olabildiğince ağır. Çok az konuşuyor, o da alçak sesle, yarısı anlaşılır, yarısı anlaşılmaz sözcük parçalarıyla. İşaret parmağıyla tabağını gösteriyor Nezaket Hanım'a. "Verda," diyor belli belirsiz. "Tabağındakileri sana ikram ediyor." deyip gülüyor Nezaket Hanım. Merak etme diyor anneme. Seni doyuralım, kahvaltı yapacağız biz de. Değil kahvaltı etmek, lokma yutacak halim yok. Mutfağa gidip ocağın üzerinde fokurdayan çardanlıktan bir bardak çay dolduruyorum kendime. Bu kadarı başımdan fazla. Salona geçip annemin karşısına oturuyorum. Beni unutmuş gibi ayıcığıyla oynuyor. Nasıl ve neden bu hale geldi annem? Hatırlamak istemediği yaşam parçalarını yok saymak için bir kaçış yolu muydu unutmak? Ya da o yaşananlara beyin hücrelerini kızağa çekerek verdiği somut bir tepki mi? Birden farklı bir bakış açısıyla küçücük bir avuntu ışığı çakıyor kafamda. Karşımda oturmuş, dünyada ve yakın çevresinde olup bitenlerden habersiz, oyuncak ayısıyla oynayan annem öylesine mutlu görünüyor ki tüm acılarını sökmüş yüreğinden fırlatıp atmış. Unutmak istediklerini unutmuş, silmek istedikleri kendiliğinden silinmiş. Dert, tasa, kaygı, keder ne varsa eski günlere ait geride bırakmış hepsini. Şu anda üzülen, tasalanan, acı çeken biri varsa burada o da benim, annem değil. Ertesi sabah annemin evinden gidiyorum büroya. Akşamüstü de her zamankinden erken çıkıp kendi evimin yolunu tutuyorum. Emine abla gelmiş, ortalığı temizlemiş, kirli çamaşırları makineye atmış, Bülent'in önceden yıkanmış gömleklerini ütülüyor. Merhabama yanıtı sistemli. Dün yaptığım yemekleri el sürmemişsiniz demek oluyor. Ben yoktum, Bülent de yememiş demek diye geçiştirmeye çalışıyorum. Onca emeğim boşa gitti. Saatlerce uğraşmıştım diye sızlanıyor. Naz, tuz, tafra çekecek halde değilim. Akşam annemde kaldım diyorum, sertleşmesini engelleyemediğim bir sesle. Birkaç gün daha oradayım. Bülent'e ne istediğini sorup öyle kalkış işe. Dışarıda yemeği tercih edebilir. Semra Hanım'ın durumu çok mu kötü? Gidişimi anneme bağlaması işime geliyor. Bildiğin gibi Emine abla diyerek gerginlikten kurtardığım yumuşacık sesimle gönlünü almaya çalışıyorum. Gün gün eriyor gözümün önünde. Hazır işler biraz azalmışken birkaç gün yanında olmak istedim. İyi etmişsin. Burayı merak etme. Ne gerekiyorsa hallederim ben. Yatak odasındaki dolabın üstünden küçük bir valiz indirip en gerekli gördüğüm birkaç parça eşyayı, giysilerimi, iç çamaşırlarımı gelişigüzel yerleştiriyorum içine. Bu benim koca evinden anne evine ilk gidişim. Yaptığım işi yeni yetme gelinlerin kocasına, kaynanasına gücenip baba evine sığınmasını çağrıştıran bir kaçış olarak nitelemek istemiyorum. Çünkü evim dediğim bu çatı altıyla işimiz bitmedi henüz. Lahmacun kokusu. İki gündür hiç görüşmüyoruz Bülent'le. Üçüncü günün akşam üzeri bürodan döndüğümde Nezaket Hanım'ı sıra dışı bir telaşın içinde buluyorum. Yavaş ol, Semra Hanım uyuyor, diyor büyüyecek bir tepsinin içindeki biberli, baharlı, salçalı maydanozlu kıyma harcını yoğururken. Hayrola Nezaket Hanım, nedir bu yaptığın? Lahmacun içi. Birazdan kapıcıyla fırına göndereceğim. İyi de ne gerek vardı bunca zahmete? Bana ikram olarak düşündüysen, sana değil diye kesiyor sözümü. Bülent Bey istedi. Telefon etti. Sabah, akşama seni almaya gelecekmiş. Lahmacununu özledim Nezaket abla dedi. Yok artık, bu kadarı da yüzsüzlük diye söyleniyorum. Öyle deme kızım diye susturuyor beni. Yabancı yer mi burası? Canı çekmiş besbelli. Elime mi yapışır? Yoğurdum işte. Birazdan, onun için erken sayılabilecek bir saatte, en güler yüzlü, en cana yakın halini takınmış, eli kolu dolu, kapıdan içeriye giriyor Bülent. Bir elinde kocaman bir buket gül, diğerinde heybetli bir tatlı paketi. Kestane şekeri getirmiş anneme. Nezaket Hanım'a sargı vurma, bana da profiterol. Kim ne seviyorsa o. İnce, düşünceden kırılıp un ufak olacak Beyzade. Tazeliğini aynen koruyan o gecenin izlerini üzerimde taşımasam, çizdiği tablonun mükemmelliği karşısında eriyip gidebilirim. Ne düşünceli bir koca, ne hayırlı bir damat, günümüz şartlarında eşine ender rastlanacak gerçek bir beyefendi. Aramızda olumsuz hiçbir şey geçmemiş, sözüm ona annemin hastalığından kaynaklanan, zorunlu ayrılık günlerinde yere göğe sığdıramadığı karısını çok özlemiş gibi sımsıkı sarılıp yanaklarımdan öpüyor beni. Kimi kandırıyor? Beni mi, kendini mi? Annem zaten olanı bitenin çok uzağında. Nezaket Hanım'sa hedefindeki kişi, zahmetine değmez. Çok iyi biliyorum ki, duyduklarını duymazdan, gördüklerini görmezden gelen, anladıklarını anlamamış görünen, söylendiği kadarını dinleyip, istendiği kadarını veren bu mükemmel insan, aramızda hiçbir şey konuşmamış olsak da, ilk geldiğim geceden bu yana neler yaşadığımın farkında. Benden sonra kanepenin bir köşesinde sessizce oturan anneme yöneliyor Bülent. Merhaba Semra Hanım, yanıt yok. Annemin gözlerinde gördüğü tanımayan, yadırgayan, ürkek ve huzursuz bakışlarla Bülent'in ne kadarının gerçek, ne kadarının göstermelik olduğu meşhur neşesi canlılığını yitirip donuveriyor üzerinde. Semra Sultan, kaşları çatılıveriyor annemin. Kimsin sen der gibi bakıyor Bülent'in yüzüne. Nezaket Hanım da benim aramda bölüştürdüğü endişeli bakışlarıyla evine gelen yabancıdan rahatsız olduğunu anlatmaya çalışıyor. Tanımadım anneciğim, Bülent diye araya giriyorum. Hafifçe kıpırdanıyor dudakları. Bir şeyler hatırlamış olmanın sevinciyle Bülent Ecevit mi diye fısıldıyor. Gülsen gülünmez, ağlasan ağlanmaz, trajik bir durum. Bülent diye yineliyorum. Benim kocam, senin de damadın. Tam anlamıyla algılayamasa da ortada tehlikeli bir durum olmadığını sezinlemiş gibi başını sallayarak her kim ise bu beklenmeyen konuğu kabul ettiğini anlatıyor. Bülent çığ gibi büyüyen hüzün yumağını frenlemek ister gibi nezaket hanımın verilen özel siparişle yetinmeyip çeşit çeşit salatalar ve zeytinyağlılarla donattığı sofraya bakarak neler hazırlamışsın böyle nezaket hanım diyor. Bir lahmacun istedik senden. Sahi nerede onlar? Eli kulağındadır Bülent Bey. Mehmet Efendi fırına gitti. Birazdan getirir. Yapay bir neşeyle kendim için istediğinse namerdim diyor Bülent. Semra Sultan sever diye. O eski lahmacun yeme yarışmalarımızı yad etmek için. Evet. Paylaştığımız uzun yıllar içinde annemle Bülent arasındaki en sıcak yakınlaşmaydı lahmacun yeme yarışı. İçi evde hazırlanıp fırında pişirilen lahmacunlar aileyi bir araya toplar, Semra Sultan'ın Bülent'le hatta Kaan'ı da aralarını alarak sen kaç tane yedin, beni geçemedin yolunda çekişmeli bir yarışa girmelerine neden olurdu. Ama şimdi böyle bir cıvıltı yaşayacak durumda mıyız? İnce düşüncen için teşekkürler diyorum buz gibi bir sesle. Ama bunlara akıl yoracak yerde Semra Sultan'ın sağlığındaki gelişmelerle daha yakından ilgilensen, onun püre kıvamındaki yiyecekler dışında hiçbir şey yutamadığını bilirdin. İyi niyetle, özenle, hevesle giriştiği işin amacına ulaşmak şöyle dursun, hezimetle sonuçlanması karşısında dünyası yıkılan küçük bir çocuk gibi boynunu büküyor Bülent. Üzüntüsünde samimi olduğu kesin. Ne var ki, yüzündeki kırık dökük ifade içimden yükselen öfkeyi bastırmaktan çok uzak. Kapının çalınması Bülent'i bana yanıt verme zahmetinden kurtarıyor. Nezaket Hanım kapıyı açmaya gidiyor. Birkaç dakika sonra salona girdiğinde kocaman bir fırın tepsisi var elinde. Yemek masasının orta yerine koyuyor tepsiyi, üzerindeki kağıdı kaldırıyor. Kıymanın, soğanın, sarımsağın, binbir çeşit baharatın özdeşleşip pişirilmesiyle ortaya çıkan mis gibi bir lahmacun kokusu sarıyor ortalığı. Hiçbirimiz de daha önceki lahmacun şenliklerinde yaşadığımız sevinçli iştahtan eser yok. Hele ben. Kokuyu içime çekmemek için elimden gelse soluk almayacağım. Bizler ne yapacağımızı bilmez bir halde bakışlarımızı birbirimizden kaçırarak içinde bulunduğumuz durumu dayanılır kılmaya çabalarken ilk somut tepki annemden geliyor. Bu koku ne? Gözleri parlıyor konuşurken güçsüz soluklarla derin derin içine çekiyor lahmacun kokusunu. Yutkunuyor belli belirsiz. Gerilmiş bir yay gibi fırlıyorum yerimden. Buyurun sofraya diyorum öfkeyle. Hadi ne duruyorsunuz? Lahmacun ziyafeti. Semra Sultan'ın en sevdiği şey. O yemese de olur. Onun yerine siz yiyin. Doya doya. Ama benden bunu beklemeyin. O karşımda yutkunurken tek lokma geçmez boğazımdan. Afiyet olsun size. Annemi kaldırıp salondan çıkarmaya niyetlenmişken, dur hele ver da diye engelliyor Nezaket Hanım. Senin içine sinmez de benimkine siner mi sanki? Merak etme. Bizden önce o yiyecek lahmacunu. Tepsiden iki lahmacunu alıp bir tabağa koyuyor, büfenin üst gözünden çıkardığı kalın örtüyle geride kalanların üstünü örtüyor. Soğumasınlar diyerek elindeki tabakla mutfağa doğru yürüyor, ben de peşinden. Önce lahmacunun daha sert olan kenar kısımlarını bıçakla keserek çıkarıyor Nezaket Hanım. Geri kalan orta bölümlerini öğütücünün içine atıyor, iki dakikada yumuşacık bir püre haline gelen karışımı çukur bir tabağa alıyor. Bir kase yoğurtla beraber küçük bir tepsiye yerleştiriyor. Semra Hanım'ın yemeği hazır işte diye neşeyle göz kırpıyor. Bir kaşık lahmacun püresi, bir kaşık yoğurt, bir yudum su. Annemin cılız bir iştahla ama hevesle yuttuğu her lokma benim sevinç haneme yazılıyor. Minnetle izliyorum Nezaket Hanım'ı. Bulunmaz bir insan o. Parayla, pulla, zorla yaptırılacak işler değil bunlar. İçinden gelerek gönlüyle yapıyor ne yapıyorsa. Ne sandım? Verdi Hanım diyor. Senin annense benim de canım o. Etle tırnak gibi olduk biz. Yiyemeyeceğini bilsem, Bülent Bey lahmacun istediğinde olmaz derdim. Annemin önünden boş tabağı alıyor, sabunlu bezle ağzını siliyor. Hadi bakalım diyor. Biz de iç rahatlığıyla sofraya oturabiliriz artık. Allah senden razı olsun diyorum. İyi ki varsın. Sen olmasan ne yapardım ben? Hayatımı kurtardın Nezaket Hanım diyerek gülüyor Bülent. Şaka maka ipten aldın beni. Ver de kızınız, ağzımdan sokup burundan çıkarırdı o lahmacunları. Yitirmeye yüz tutmuş neşesine yeniden kavuşmuş gibi daldan dala atlayarak bir teviye konuşuyor Bülent. Yemeğin sonlarına doğru asıl vurgulamak istediği konuya getiriyor sözü. Gazetedeki arkadaşlar birkaç günlük bir Karadeniz yayla turu düzenliyorlar. Kalabalık değil bizim grup. 8-10 kişi olacağız. Sana sormadan biz de geliriz dedim ama. Hata etmişsin diye kesiyorum. Annemi bu durumda bırakıp hiçbir yere gidemem ben. Daha şimdi Nezaket Hanım'a iyi ki sen varsın demedin mi? Anasını, çocuğunu, yakınını böyle özverili, böyle candan birini emanet eden insanın gözü arkada kalır mı hiç? Zamanlama kötü diyorum. Bahane içinde bahane üretmeye çalışarak. Kaan gelecek, okulu tatil oldu çocuğun. Oğlunun bütün yaz tatilini senin dizinin dibinde geçireceğini sanıyorsan aldanıyorsun. Çoktan kendi planını yapmıştır o. Kendisiyle ilgili noktaları açıklık getirmek ister gibi. İşin Kaan'la ilgili yanını bilemem ama Semra Hanım'ı düşünmeyin siz diyor Nezaket Hanım. Elimden geleni yaparım ben. Hem annen başı beklenecek ağır bir hasta değil ki Verdacığım. Nereye isterseniz gidebilirsiniz. Cümlesini bitirir bitirmez gereksiz yere konuştuğunu fark etmişçesine susuveriyor. Benim karşı koyuşumun altında yatan gerçek nedenleri kavramış gibi ikimizden de gözlerini kaçırarak Semra Hanım'ı yatırayım ben diyor. Uykusu gelmiştir. Sonra da kahve yaparım size. Kahveye gerek yok, kalkarız zaten, diyor Bülent. Annemle Nezaket Hanım'ın kol kola, kaplumbağa adımlarıyla salondan çıkmalarını izliyor, sonra da bana dönüp, toparlan da gidelim artık, diyor. Her zamanki aymazlığıyla Bülent'çe konuşup, Bülent'çe davranıyor gene. Binbir emekle inşa edilmiş, nadide bir binayı bir anlık öfkeye kapılarak yerle bir edeceksin, sonra da öfken yatışınca, hadi kalk toparlan, eski haline dön diyeceksin, ayaklarının dibine serilmiş yıkıntı parçalarını. O kadar kolay değil Bülent Bey. Ben gelmiyorum. Ne demek gelmiyorum? Her zamanki gibi benim ben üslubu. Kendisine karşı çıkılmasına alışık değil ya, istekleri gerçekleşmediği an hemen saldırganlaşabiliyor. Bu kez farklı diyorum bıkkınlıkla. Senden ayrılmaya karar verdim ben. Sen, diyor gözlerini olabildiğince açarak, benden ayrılmayı düşünebildin ha? Neden olmasın? Ayrılan diğer çiftlerden ne farkımız var? Bunları kendi evimizde konuşsak, konuşacağız ama şimdi değil. Ne yani? Benimle gelmiyor musun şimdi sen? Hafta sonu oğlunun geleceğini unuttun galiba. Onu da burada mı karşılayacaksın? Boş eve mi gidecek oğlun? Orası benim de evim Bülent. Kaan geldiğinde beni orada bulacak. Merak etme. Ama şu an aramızda hiçbir şey olmamış gibi senin peşine takılıp kişiliğimi yerlerde süründüremem. Kendim çıktım o evden, kendim girerim. Senin davetinle ya da zorunla değil. Sıcak iman bayıldı. Kaan'ın İzmir'den geleceği günün sabahı eşyalarımı toplayıp eve dönüyorum. Emine abla gelmiş, mutfağa girmiş bile. Her zamanki halimiz, Kaan'ın sevdiği yemekler pişecek bugün. Emine abla patlıcanları kızartmış, İmam Bayıldı'nın içini hazırlıyor tavada. En önce o pişsin diyorum. Pişsin, soğusun, yenecek kıvama gelsin. Küçükken, Kaan henüz 3-4 yaşındayken en sevdiği yemek İmam Bayıldı'ydı. Bol soğanlı sarmış saklı maydanozlu içiyle, akranlarının pek hoşlanmadığı patlıcan tadıyla o yaştaki çocuk için şaşılası bir seçimdi. Yabancı bir yerde pek çok seçenek arasından zeytinyağlı bir sebze yemeğini tercih eden oğlumla içten içe gurur duyardım. Nazar değdi galiba. İmam Bayıldı'yı pişirip soğumaya bıraktığım bir gün sabredemedi çocukcağız. Sıcak da olsa yiyeceğim diye tutturdu. Ancak o haliyle nefret ettiği İmam Bayıldı'dan uzunca bir süre ağzına sürmedi. Okul yıllarında yeniden barıştırdım onları. Bana da ders oldu. O günden sonra yalnız İmam Bayıldı'yı değil, hiçbir zeytinyağlı yemeği iyice soğumadan sofraya, hele hele oğlumun önüne asla koymadım. Menümüz belli. Baştan sona özlediği ev yemeklerini sunacağız özel konuğumuza. Mercimek çorbası, ezme olacak. Etli lahana sarması, tembelliğe kapılıp iri sarılmayacak. Yeşil salata, limon, nar ekşisi ve zeytinyağından oluşan sos sofraya geldiğinde dökülecek. Parmak kalınlığında sarılmış sigara börekleri, sıcak, İmam Bayıldı soğuk, dondurma ve çikolata soslu irmik helvası tane tane, her şey Kaan'ın istediği gibi olacak. Yaşamımın merkezine oturttuğum oğlumun, yemek seçiminde gösterdiği titizliği diğer alanlara yaydığımda, davranışlarında öne çıkan seçiciliğin mutlu olma yolunda ona neler getirebileceğinin yanında, neleri götürebileceğini de sorgulamaktan kendimi alamıyorum. Akranlarına kıyasla yaşının en az 10 yıl ilerisindeymişçesine olgun bir duruş var Kaan'ın. Öyle ki tartıştığımız sıradan konularda bile zaman zaman benden ve babasından ileride olduğunu görebiliyorum. Bu yapıdaki genç bir insan nasıl aşık olacak, nasıl bir eş seçecek kendini hem tarafsız gözle hem de annesi olarak merak ediyorum açıkçası. Onun gelecekteki eş seçimine kafa yorarken kendi seçimimin ne derece doğru olduğunda takılıp kalıyorum. Bülent benim için ne derece doğru bir eş? Ya da ben onun için. Oğlumun henüz yolun başındayken gösterdiği titizliği gösteremediğimden mi ayrılmanın eşiğindeyiz şu an? Yıllar yılı farkında olmadan sıcak İmam Bayıldı yiyip sesimi çıkarmadığım için mi? Bülent'in yerinde kim olsa daha mutlu olabilirdim. Ya da Bülent kendi yaşına yakın, daha iddiasız biriyle daha mı kolay anlaşırdı? Belki de tam tersine, medya dünyasına isim yapmış, onunla at başı yarışacak, üzerinde baskı kurulmasına asla izin vermeyecek, en az onun kadar bencil, hükümran, despot biriyle. Mutlu olamasalar da uyumlu bir çift oluştururlardı hiç değilse. Beynimin içinde bilinmezler yumağı oluşturan yanıt vermesi güç sorular gerilere, çok eskilere taşıyor beni. Annemle babamın yanlış seçimleriyle başlayan, onların attığı tohumların filizlerinden biri olarak ister istemez bir parçası haline geldiğim karmaşaya. Geçmişi irdelemeden, sorunların kökenine inmeden bugünü çözmek olanaksız. Dönüp dolaşıp aynı noktaya geliyor, aynı düğümün göbeğinde buluyorum kendimi. Babam, nefret etmek isterken aşığı olduğum, tapındığım insan o. Uzağında durmaya çalışırken, ateş böceği misali, ateşine koşmuş, kaçmaya çalışırken gölgesine sığınmış, farkında olmadan, yaşam halkalarımı onun çizdiği eksende bütünlemişim. Şimdi, geldiğim bu noktada daha sağlıklı tahliller yapabiliyorum. Ancak babama olan gizli düşkünlüğümden dolayı mı, ona benzer birilerinin arayışına girdim, yoksa aynı özellikleri taşımadığını, evlendikten sonra fark ettiğim kocamı ona benzetmeye çalıştığım için mi başarısız oldum, orasını çözemiyorum. Babalar ve kızları, analar ve oğulları. Mutfaktaki işi biter bitmez, erkenden gönderiyorum Emine ablayı. Oğlumu tek başıma karşılayacağım. Sofrayı hazırlasaydın bari diyor Emine abla, yarın bıraktığı işlerin ezikliğiyle. Kendini yorma, öylece kalsın her şey, sabah gelir toplarım etrafı. Öğleden sonra umduğumdan da erken bir saatte çıka geliyor Kaan. İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde okuyan, aynı liseden mezun iki arkadaşıyla beraber sabah erkenden yola çıkmışlar. Bu saatte beklemiyordun değil mi? Diyerek atlıyor kollarıma. Soner'in cipiyle geldik. Sürat Turizm'e hoş geldiniz deyip gaza bir bastı, soluğu İstanbul'da aldık. Eşyalarını kapının önünde bırakıp baştan aşağı kısa bir tur atıyor evin içinde. Seni de, evimi de çok özlemişim diyor. Kaldığı yer ne kadar huzurlu bir ortam olursa olsun, ait olduğu yeri arıyor insan. Çayın altını yakıyorum hemen. Emine abla yemekleri pişirirken mutfağın bir köşesinde hazırladığım kakaolu cevizli keki dilimliyorum bir yandan. Anaoğlun keyif saatidir şimdi. Her zamanki sohbet köşemizde yumuşacık koltuklarımıza yerleşip karşılıklı oturuyoruz. Kavuşma sevincinin ışığıyla aydınlanmış yüzüne bakıyorum Kaan'ın. Her hücresinden canlılık ve neşenin fışkırdığı gencecik bedenini. Biraz kilo mu aldın sen? Diyorum. Dur bakayım. Kilo değil de irileşmişsin sanki. Body yapıyorum ya. 2 ay oldu başlayalı. Sonuçlarını yeni alıyoruz. Yakışmış diyorum. Zaten yakışıklı oğlum. Daha da yakışıklı olmuş. Dalıp gidiyorum yüzüne. Babam gibi bakan gözlerine, baban gibi konuşan dillerine. Yeter diye çıkışıyor iş sesim. Bunca yıl tapındığın babandı, şimdi de sıra oğluna mı geldi? Hayır. Oğlunu putlaştırıp kendi yarattığı puta tapınan, aşırı düşkünlüğüyle onu boğucu bir cenderinin içine hapseden annelerden olmayacağım ben. Oğluma yapacağım en büyük kötülük olur bu. Birbirimizi çok seveceğiz, tamam. Ama sınırları aşmadan, bencilce bir aidiyet çemberi yaratmadan. Bülent'le ayrıldığımızda da değişmeyecek bu durum. Eşinden boşanmış kadınların evlatlarına, özellikle de oğullarına dört elle sarılmalarını, onları da bağlı olmanın ötesinde bağımlı kılmaya çalışmalarını anlayamamışımdır hiç. Babalar ve kızları, analar ve oğulları, Elektra ve Oedipus kompleksleri, kızlar babaya, oğlanlar anneye düşkündür söylemleri. Babalar ve kızları, analar ve oğulları, Elektra ve Oedipus kompleksleri, kızlar babaya, oğlanlar anneye düşkündür söylemleri. Babalar ve kızları kısmını doğrulayan, somut bir örnek olduğumu kabul etmeye yanaşmasam da içimden yükselen ses kendini aldatma diyor. Görünürde annene yakın dursan da her daim babandı senin için aslı olan. Bülent de Kaan, birbirini çok seven bir baba oğul. Ancak bizim aramızda ana oğul ilişkisinin ötesinde çok güçlü bir paylaşım söz konusu. Kimi zaman dost, kimi zaman arkadaş, kimi zaman da dert ortağı gibi. Bana olan aşırı düşkünlüğü yaslanamaz bir gerçek. Ancak bu gerçekliği kendi yararıma kullanıp hastalıklı bir ana oğul tablosu çizmemeye kararlıyım. Havada asılı kalmış hayali bir şeyleri kovalıyor gibi bir el hareketiyle ''Nerelere daldın öyle?'' diyor Kaan. ''Neler geçiyor aklında?'' ''Hiçbir şey'' diyorum suçüstü yakalanmış gibi. Tabağıma bir dilim kek koyup arkama yaslanıyorum. Bakışlarını öyle söylemiyor ama ''Tanımaz mıyım ben annemi? Senin yüzünden bir şeyler var, yanılıyor muyum?'' ''Yok oğlum, nereden çıkarıyorsun bunları?'' Dinlemiyor beni. Hadi anlat diyor. Yoksa babam mı yüzdü gene seni? Üstüme gelme Kaan. Daha terin bile soğumadan yarın konuşuruz. Hayır, şimdi. Seni üzen her neyse öğrenmek hakkım. Neresinden başlayacağımı bilememenin kararsızlığıyla bocalarken birden istemsizce dökülüveriyor sözcükler. Babandan ayrılmaya karar verdim ben. Hayret. Hiçbir şaşkınlık ifadesi yok yüzünde. Bu muydu söyleyeceğin dercesine kayıtsız devamını getirmemi bekliyor. Kendisine de söyledim. Her zamanki hikaye değil mi bu? Kendimi bildiğim bileli çelişir, çatışırsınız siz. Ama bu kez kararlıyım. Seni kararlı kılan nedenleri anlat o zaman. Anlat da öncekilerden farklı mı, değil mi görelim. Baştan başlayarak Bülent'in son zamanlarda uyguladığı dayanılmaz baskıyı, anlamsız kıskançlıklarını, mesleğimle ilgili gereksiz dayatmalarını, avukat Bural Türkoğlu ile buluşmamızı yaklaşımını, çirkin yakıştırmalarını, o adamla yatarsın sen sözleri dışında her şeyi anlatıyorum Kaan'a. Dikkatle, hiç lafımı kesmeden dinliyor beni. Ve sen de babamla boşanmaya karar verdin, öyle mi? Aynen öyle. Çok geç verilmiş bir karar aslında. Yıllar önce yapmam gerekirdi ama yapamadım. Neden? Neyi bekledin ayrılmak için? Benim gibi annesiyle babası ayrılmış insanlar kendi evliliklerinde ayrılık kavramından uzak durmaya çabalarlar. Bilinçsizce yaparlar bunu. Ön teker nereye giderse arka teker de oraya yorumlarını duymamak için. Yaygın inanışların tersine boşanmayı en az düşünen kişilerdir onlar. Yanlış tabii. Nerede kopuyorsa ipler orada bırakmayı bileceksin. Kendi hesabıma konuşursam beceremedim açıkçası. Bir de seni düşündüm Kaan. Bizim ayrılığımızın senin üzerinde yaratacağı olumsuz etkileri. Parçalanmış bir ailenin çocuğu olmaman için direndim bunca yıl. Hata etmişsin, diyor. Bir yabancının anlattıklarını yorumlar gibi. Bitmesi gereken birliktelikler kimsenin hatırı için sürdürülmemeli. İşte bu. Eskilerin nesil, şimdikilerin kuşak farkı dedikleri bu olmalı. Duygusal ezinçlerle, labirent misali dolambaçlı yollarda kendini yitireceğini, kestirmeden son noktaya ulaşıveriyor gençler. Üstelik bizlerden daha akılcı, daha soğukkanlı yaklaşabiliyorlar sorunlara. İlginçtir, onlar bizden ders alacağına, yerine göre ders veren konumuna geçebiliyorlar. Yani sen babanla boşanırsak bu durumu seni hiç etkilemeyeceğini mi söylüyorsun? Bak canım annem, hukukçu olarak benden çok daha iyi bilirsin sen. Boşanmak da evlenmek kadar geçerli bir kurum. Ne var ki birini törenlerle kutlarız, diğerini üzüntüyle karşılarız. Ayrılmanızı üzülürüm tabii ama bu yaştan sonra fazla etkilemez beni. Hem siz birbirinizden boşanacaksınız, benden değil. Aramızdaki kan bağı bizi hep bir arada tutacak. Birbirimizden kopmamızı, farklı kutuplara savrulmamızı engelleyecek. İsteseniz de anne ve babam olmaktan istifa edemezsiniz. Benim yönümden için rahat olsun anacığım. Sizin hayatınız bu. Nasıl isterseniz öyle sürdürmek hakkınız. Karşımda oğlum değil de benden onlarca yaş büyük biri var sanki. Büyülenmiş gibi dinliyorum. Hayretle, gururla, biraz da ben onun durumundayken neden bu dirayeti, bu aklı selimi gösterip annem ve babam arasındaki dengeyi tutturamadım diye hayıflanarak. Beni yanlış anlamanı istemem Kaan. Kendi davranış biçimini kendim belirlemiş olmasan da bir zamanlar annemin yaptığı yanlışları yapmazdım ben. Babanla aranıza engeller koyup düşman etmezdim sizi birbirinize. Onu kötüleyerek senin sevgi dağarcığındaki payımı artırmaya çalışmazdım. Şunu iyi bil ki babanla aramızda hakemlik yapmanı asla beklemiyorum senden. Eşler arasında hakem olacak en son kişi evlattır. Bilmek istedin, anlattım. Keşke anlatmasaydım. Olur mu hiç canım annem? Sen demez misin üzüntüler paylaşıldıkça azalır, sevinçler paylaştıkça katlanarak artar diye. Benimle değilse yabancı biriyle mi paylaşacaktın bütün bunları? Hakem olmaya gelince, mağdur, şiddet gören, ezilen, kendini savunmaktan aciz bir annem olsa ister istemez devreye girmek zorunda kalabilirdim. Ama başkalarının derdine bile derman olabilen başarılı bir avukatın kendi sorunlarını en doğru biçimde çözeceğinden kuşkum yok. Babanı karşılarken bu konuştuklarımızı getirme aklına. O da en az benim kadar özlemiştir seni. Merak etme, özlemler karşılıklıdır. Hem biliyorsun, babamı da çok seviyorum ben. Hatalarıyla, sevaplarıyla, günahlarıyla bir bütün olarak. Zaman zaman kızsam da, karşı çıksam da ne yaparsa yapsın, o benim babam. 18. ayrımın sonu, sayfa 280.